Ayrım 28, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 296. Osmanlı'ya artık hasta adam demiyorlar, canlı cenaze diyorlar. İyi geceler Ester, 8. gün, gece yarısı. Fırtına uçsuz bucaksız çöldeki bütün kumları toplayıp üstümüze boca eden bir fırtına. Böylesi görülmüş değil. Gözlerimizin önünde kum tepecikleri eriyip bitiyor, aynı anda başka tepecikler oluşuyor. Rüzgar o kadar güçlü ki savrulup gitmemek için el ele tutuşarak yere uzanıyoruz yüzü koyun. Evet Basri Bey, Fuat ve ben. Hiç yadırgamıyorum Basri Bey'in sağ salim yanımızda oluşunu. Üstelik öldüğünü unutmuş da değilim. Ama hiç tuhaf bir durum olarak görmüyorum rahmetli kumandanımızın yanımızda oluşunu. Fuat da hiç şaşkın değil. Sağ eliyle koluma sımsıkı sarılmış olarak yüzü koyun uzanıyor yanımızda. Hiç kıpırdamadan yatıyoruz. Rüzgarın sesi kulaklarımızda uğulduyor. Kafamıza çarpan kum tanecikleri küçük kıvılcımlar gibi yakıyor saç tellerimizin dibini. Güzel hatıraları düşünün diye bağırıyorum. Güzel hatıralar gelsin gözlerinizin önüne. Teklifin Fuat'ın ilgisini hiç çekmiyor ama bir vaha hatırlıyorum diye mırıldanıyor Basri Bey. Cennetten dünyaya düşmüş bir bahçe. Evet sadece mırıldanıyor ama sanki o cehennemi fırtına yokmuş, sanki rüzgar öfkeyle boca etmiyormuş gibi o kum denizini kafamızdan aşağı rahatça duyuyorum ölü kumandanımın sözlerini. Günlerdir yol almışız gibi yorgunum diye sürdürüyor kendini hikayesine kaptırarak, sanki günlerdir gözümü kırpmamış gibi uykum var. Deve her adım attığında ben de sallanıyorum onunla, tıpkı bir saatin sarkacı gibi. Sıcak, çok sıcak. O kadar ki elimi uzatsam dokunacakmışım gibi geliyor güneşe. İşte o anda beliriyor karşımızda vaha. Basri Bey'i dinlerken söyledikleri tek tek canlanıyor gözlerimin önünde. Hayır canlanma değil, düpedüz Basri Bey'in kendisi oluyorum. Evet artık Şehsuvar Sami yok. Sevgili kumandanımın gördükleri, onun duydukları, onun hissettikleri var. Onun bindiği devenin üzerinde sallanıyorum bir sarkaç gibi. Onu terleten sıcakla bunalıyordum. Küçücük bir vadinin arasına saklanmış bir cennet bahçesi. Yemyeşil ağaçlarla çevrili kocaman bir su birikintisi. Yüzlerce metre öteden serinliği vuruyor yüzümüze. Suyun kokusunu alan develer süratleniyor, adeta birbirleriyle yarışırcasına koşuyorlar vahaya. Olduğum gibi suya bırakıyorum kendimi. Kumandan, asker, gönüllü, yaşlı, genç fark etmiyor, hepimizi çocuklaştırıyor bu beklenmedik güzellik. Gölün dibi öyle güzel ki, sanki bir mercan denizi, ebem kuşağı gibi renk renk parıldıyor dipteki çakıl taşları. Kendimi tutamayıp dalıyorum. Gümüş balıkları eşlik ediyor bana. Mavi yengeçler, yosun yeşili kaplumbağalar. Su o kadar çekici ki hiç çıkmasam diyorum, hep burada kalsam, şu rengarenk taşların arasında yüzen küçücük balıklarla beraber. Ama biri yakalıyor beni. Bütün gücümle çekiyorum ayaklarım ama nafile. Adam o kadar güçlü ki kendimi kurtaramıyorum bir türlü. Dönüp suyun yüzüne bakıyorum, kim bu diye. Yüzünü seçemiyorum ama siyahlar içinde olduğunu görüyorum. Hızla çekiyor beni dışarıya. Zıpkın yemiş bir yunus gibi çaresizim. Nihayet çıkıyorum sudan. Adam fırlatıp atıyor beni kıyıya. Etrafta asker ölüleri, arkadaşlarım, davadaşlarım, yoldaşlarım. Hepsi hunharca öldürülmüş. Kan küçücük dereler oluşturmuş, mavi göle akıyor her yandan. Derhal toparlanıp ayağa kalkıyorum. Ama adam tabancasını doğrultmuş bile bana. Başında toprak rengi bir kefiye, yüzünde kapkara bir peçe. Gözleri nefretle ışıldıyor. Sanki hiç dile getirilmemiş bir kinle. O yüzden böyle yakıcı, böyle tehditkar. Ama çekinmiyorum, hiç çekinmiyorum. Korkunun zerresi yok yüreğimde. Kimsin sen diye bağırıyorum. Ne istiyorsun? Seni diye sesleniyor peçenin ardından. Canını istiyorum hemen şimdi. Ve konuşmama fırsat vermeden basıyor tetiğe ardı ardına 3 kez. Öylece yıkılıyorum olduğum yere ama hiç acı hissetmiyorum. Sanki vurulan ben değilim de bir başkası. Hatta kalkmak istiyorum. Siyahlı adamla kavga etmek, onu ellerimle öldürmek. Yapamıyorum, sırtım sıcak kumlara yapışmış gibi kımıldayamıyorum bile. Adam sakince yaklaşıyor yanıma, diz çekip üzerime eğiliyor. Ateş ettiği silahı hala elinde. Seni hiç sevmedim Basri Bey diye mırıldanıyor. Senden hep nefret ettim. Hiç söyleyemedim, bu yüzden daha çok nefret ettim. Benim hayatımı çaldın, beni mahvettin. Öfkeyle bağırıyorum. Kimsin sen, ne istiyorsun benden? tek söz etmeden açıyor yüzündeki siyah peçeyi. Ah diye bir çığlık atıyorum, ah! Siyah peçenin arkasında kendimi görüyorum. Evet, kendimi. Basri Bey'e üst üste 3 kurşun sıkan Şehzubar Sami'yi. Ardı ardına vurulan kapının sesiyle açtım gözlerimi. Nefes nefese doğruldum yatağımda. Evet, birisi kapıyı çalıyordu. Bu da kim böyle? Neyse, vazgeçti galiba. Hayır, yanılmışım. Yeniden başladı kapıya vurmaya. Gördüğüm kabusun dehşetinden kurtulamadan kapıya yöneldim alelacele. Kim bu? Polisler mi? Mehmet Esat mı? Hala uyku sersemi olan zihnim bir türlü gelemiyordu kendine. Kapıya yaklaşınca birinin seslendiğini duydum. Şehzuvar Bey, Şehzuvar Bey, iyi misiniz? Endişeli bir ses. Yoksa kapıdaki adam gördüğüm kabusan haberdar mı diye düşünmekten kendimi alamadım. O telaşla açtım kapıyı. Karşımda otelin gece müdürü Halim Bey duruyor. İyi misiniz diye tekrarladı. Şehzuvar Bey, iyi misiniz? Neler oluyordu? İyiyim, iyiyim. Niye? Gözleri omzumun üzerinden odayı tararken çığlık atmışsınız, hem de birkaç kez. Yan odadaki misafirimiz söyledi. Agatha Hanım, şu İngiliz yazar. Endişelenmiş sizin için. Başınıza bir iş geldi zannetmiş. Yok yok, ben iyiyim. Kötü bir rüya gördüm sadece. Bir kabus. Yazar hanımdan da adıma özür dileyin ne olur. Bir türlü rahatlamıyordu Halim. Artık çekip gitse ya. Hayır, hala dikiliyordu karşımda. Sanki başka bir açıklama yapmamı bekliyor gibiydi. Hepsi bu Halim Bey. Hadi size iyi geceler. Neyse, sonunda çekip gitti de ben de yalnız kalabildim. Dağınık yatağıma bakarak kendime sordum. Sahi neydi bu kabusun anlamı? Ne yani, olanlar için Basri Bey'i mi suçluyordu şuuraltım? Bu haksızlık olurdu. Basri Bey beni hiç zorlamamıştı. Ben karar vermiştim ne istediğime. Elbette bir fedai olarak cemiyete katılmamı istemişti. Fakat her defasında bana sormuştu. Hayır, eğer yaşadıklarımdan dolayı birini suçlayacaksan bu rahmetli Basri Bey değil, Şehzuvar Sami'ydi. Evet, bazen kendime Şehzuvar Sami diye hitap etmeyi seviyorum. Bilhassa da kendimi tenkit edeceğim zamanlarda daha kolay oluyor. Sanki karşımda başka biri varmış gibi. Kabusun etkisiyle kan ter içinde kalmıştım. Giysilerimi değiştirdim. Yeniden yatağa uzandım. Sağa döndüm, sola döndüm. Yok, sanırım rüyamdaki Basri Bey'le birlikte uykuyu da öldürmüştüm. Kalktım, yeniden yazı masasının başına geçtim. Madem ki eski kumandanım uyandırdı beni uykudan, onunla devam edelim o zaman. Bir kez daha Selanik'teydim. Bir kez daha sevdiğim bir insanın ölümü için gelmiştim doğduğum şehre. Basri Bey'den söz ediyorum, onun ölüm haberini vermekten. Öylece bakıyordu Refiye Hanım. Tıpkı Basri Bey'i son gördüğüm an gibi gözleri donup kalmıştı yüzümde. Ne kadar zor olsa da az önce söylediğim o 3 cümleyi tekrarladım. Basri Bey şehit oldu. Ne yazık ki kurtaramadık onu. Başımız sağ olsun Refiye Hanım. Küçücük bir çığlık döküldü dudaklarından. Ah! Yıldırım düşmüş gibi incecik bedeni sarsıldı ama kendini tutmayı bildi. O zaman anladım yıllardır bu acı haberi beklediğini. Şaşkınlığını, o derin ıstırabını içinde saklamaya çalışarak sordu.
Ne? Ne zaman oldu?
Olanca dürüstlüğümle cevapladım. Ağustos ayının 13'ünde. Yıkılmış bir halde söylendi.
3 ay evvel. Neden bu kadar geç haber verdiniz?
Basri Bey istemedi dedim yumuşak bir sesle. Sizinle bizzat benim konuşmamı istedi. Bu acı haberin ailesine mektup ya da telgrafla bildirilmesine katiyetle karşı çıkmıştı.
Evet dedi yanaklarından süzülen gözyaşlarını eliyle kurularken. Evet, nefret ederdi bundan. Ailenin eline yakınınız şehit oldu yazan bir kağıt vermek vefasızlıktır derdi. Bizzat kendisi giderdi şehit olmuş arkadaşlarının haberini vermeye.
Kadıncağızın bu metin hali beni cesur kılıyordu. Evet Refiye Hanım, o saygısızlığın hem kendisine hem de size yapılmasını istemedi. Bu yüzden sıkı sıkıya tembihledi beni, bizzat sen gideceksin diye. Kusura bakmayın, geç kaldım. Aslında daha da geç kalabilirdim ama vurulduğum için beni erken yolladılar. Hastaneden çıkar çıkmaz da Selanik'in yolunu tuttum. Aklımda Basri Bey'e verdiğim söz vardı çünkü. Bir an önce o sözü yerine getirmek istiyordum.
Biraz sakinleşir gibi olmuştu. Yanında mıydınız?
Kederle ağırlaşan Ela gözlerine daha fazla bakamadım.
Yanındaydım dedim bakışlarımı kaçırarak. Yanımda vuruldu.
Sanki o anı gözlerinin önünde canlandırmak istiyormuş gibi merakla bakıyordu.
her saniye, her dakika ruhunu ele geçiren o büyük acıyı aldırmadan sordu.
Nasıl? Nasıl oldu bu felaket?
Bir an hakikati söylesem mi diye geçirdim. Bahsi Bey'i kendi ricasıyla, ne ricası, düpedüz emriyle vurmak zorunda kaldığımı anlatsam mı? Hayır, kadıncağızı ikinci kez yıkmak olurdu bu.
Ne diyerek zaman kazanmaya çalıştım.
Anlayamadım, ne dediniz?
Nasıl vuruldu diyorum. Çenesi titriyordu, sesi boğuklaşmıştı. Basri diyorum, nasıl öldü?
Evet, artık kendini tutamadı. Vereceğim cevabı bile beklemeden ağlamaya başladı. İncecik mavi damarları dışarı vurmuş elleriyle yüzünü kapatarak bir süre gözyaşı döktü. Hiç sesimi çıkarmadan bekledim. Bir ara bakışlarım duvardaki fotoğrafa takıldı. Kol ağası üniformasının içinden bana bakıyordu Basri Bey. Gözlerinde takdir dolu bir ifade sezer gibi oldum. Sanki cennetten bir teşekkür mesajı yolluyordu.
Saçmalama diyeceksin, haklısın, ama zor anımda hayali de olsa böyle bir desteğe ihtiyacım vardı. Allah'tan güçlü bir insandı Refiye Hanım.
Kusura bakmayın diyerek toparlandı. Kusura bakmayın, karşınızda böyle.
Rica ederim, içinizden nasıl geliyorsa öyle davranın lütfen. Ben de sizin bir kardeşiniz sayılırım. Çok severdim rahmetliyi. Yeniden gözyaşlarına boğuldu.
Rahmetliyi, rahmetli oldu değil mi? Allah'ım, Allah'ım, inanması ne kadar zor.
Yok, bu defa dağılmadı, tuttu kendini, bir kez daha kuruladı gözlerine.
Nasıl oldu diye sordu, acı çekti mi? Lütfen, lütfen hakikati anlatın bana.
Kati bir ifadeyle başımı salladım. Hayır, hiç acı çekmedi. Her şey bir anda olup bitti. Son sözleri şöyle oldu. Şerefimle yaşadım, şerefimle ölüyorum. Karıma ve oğluma söyle yas tutmasınlar. Bilakis alınları açık, dimdik dolaşsınlar. Üzülecek bir hadise değil bu. Bir askerin ulaşabileceği en üst rütbe. Ben şehitlik rütbesine nail oldum. Bundan daha güzel ne olabilir? Refiye'ye söyle üzülmesin. Vatan için dökülen kan asla ziyan değildir.
Evet, yalan söylüyordum ama benim yüreğim de en az o yaslı kadınınki kadar ıstırapla doluydu. Zaten daha fazla sürdüremedim.
Sonra diye tekrarladım. Sonra arkasını getiremeden ben de başladım ağlamaya. Çok değil, daha bir ay önce büyük bir harbin içinden gelen ben, her gün arkadaşlarının ölümüne şahit olan Şeyh Suvar Sami, başladım bir çocuk gibi ağlamaya.
Refiye Hanım kendi acısını unutup beni teselli etmeye koyuldu.
Ağlamayın, ağlamayın Şeyh Suvar Bey. Hiç değilse Bahsi'nin son isteğini yerine getirelim hep beraber.
Haklısınız, şehitlik mertebesi ölümlerin en yücesi, en mübarek olanı. Ne kadar ıstırap verse de vakarla karşılamalıyız.
Gözyaşlarımı kurularken şefkatle karışık bir kabulleniş gördüm dul kadının yüzünde.
Söylediğimi bilmem ama sizi çok severdi Basri. Kendi oğlu gibi, öz kardeşi gibi. Belki bu kadar genç olmanızdan, belki bir parça oğlumuz Nail'i hatırlatmanızdan.
Duraksadı, gözleri yeniden doldu.
Nail, ah zavallı oğlum, nasıl izah edeceğim şimdi ben bu çocuğa babasının öldüğünü?
Ben anlatırım diye çektim burnumu, hem ağabeyi sayılırım.
Uzanıp elimi tuttu Refiye Hanım, tıpkı çöldeki o menşum günde kocasının elimi tuttuğu gibi.
Basri yanılmamış, siz iyi bir insansınız Şeyh Suvar Bey, ama oğluma bu felaketi haber vermek benim vazifem. Siz üzerinize düşeni layığıyla yerine getirdiniz zaten. Size müteşekkiriz, sağ olunuz, var olunuz. Şunu da biliniz ki artık Selanik'te bir anneniz, bir ablanız, nasıl telakki ederseniz bir aile büyüğünüz var. Ne zaman başınız sıkışırsa, ne zaman sıcak bir aile yuvasının hasreti düşerse içinize, kapımız daima açıktır size.
O vakur kadından duyduğum son sözler bunlardı. Refiye Hanım'ı yıllardır kendisini hazırlamaya çalıştığı o felaket haberinin hiçbir zaman dinmeyecek ıstırabıyla baş başa bırakıp attım kendimi dışarıya.
Sokak iyi geldi. Biraz önce Olimpos dağından gelen güçlü bir rüzgarın serpintisiyle hafifçe ıslanmıştı her yer. Yağmur sonrasının o tertemiz havasını içime çekerek nemli Arnavut kaldırımlarında amaçsızca dolaşmaya başladım. Oysa bavulumu istasyonda bırakmıştım. Dönüp almalıydım ya da ilk trene atlayıp İstanbul'a geri dönmeliydim. Ama ne gezer, ayaklarım sahile sürüklüyordu beni. Ne beyaz kuleye ne bahçelere, kendi gençliğime doğru yürüyordum. Bu şehrin her sokağına, her köşe başına sinen hatıralarımıza. Babamın ölüm haberini aldığım gün, Mektebi Sultaniye girdiğim sene,
nasıl bir gurur vardı içimde. Sonra seni ilk gördüğüm ana, Monsieur Leon'un ofisinde kapıyı çaldığımda karşıma çıkışın. Dudağındaki o boş vermiş gülümseme, bir bayrak gibi dalga dalga omuzlarına düşen kızıl saçların ve dünyaya meydan okurcasına bakan o iri siyah gözlerin. Sonra asık suratlı dava dosyalarının sergilendiği o karanlık odada sevişmelerimiz. Sadece genç bedenlerimiz değil, bizi birbirimize kenetleyen yazarlar, şairler, duygular, fikirler, idealler. Sonra tam 5 yıl önce yine böyle bir sonbaharda senden habersiz İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oluşum. Belki de şu sokakta, şu arkadaki binada, o küf kokulu küçük salon. Nasıl umutluluydum o zamanlar, nasıl imanlı, nasıl kendinden emin. Sadece vatanı kurtarmakla kalmayacak, bütün dünyayı değiştirecektim. Üstelik seninle beraber. Oysa şimdi paramparça oluyordu inandığım ne varsa. Zafer saydıklarımızın aslında çoktan kaybedilmiş harpler olduğu bir bir çıkıyordu ortaya. Onca kahramanlıktan, onca fedakarlıktan, onca ölümden sonra hepsinin manasız olduğunu anlıyordum. Ne yaparsak yapalım sanki mağlubiyete mahkum gibiydik. Hep hayal kırıklığına yazgılı. Ne yaparsak yapalım beyhudeydi. Bir türlü çıkamayacaktık bu derin, bu kanlı çukurdan. Yıkımlar, ihanetler, isyanlar, zulüm, yolsuzluk ve yoksulluk. Ne varsa devri Abdülhamit için söylediğimiz hepsi tekrar yaşanıyordu bizimle birlikte. Uğursuz bir döngü gibi olaylar hep kendini tekrar ediyordu bu coğrafyada. Ve insanlar buğday taneleri gibi ezilip gidiyordu tarih denilen o değirmenin taşları arasında. İşte böyle bir haleti ruhiye ile yürürken kadim şehrimizin sokaklarında birden o mucize gerçekleşti. Evet, yağmurlu havalarda rengi yeşile dönüşen çocukluğumuzun denizine birkaç adım kala birden sen çıkıverdin karşıma. Evet, o toprak rengi uzun elbisen, iri gözlerin, kızıl saçlarınla sen. Önce inanmadım. Kapıldığım fazla hassasiyetin bir neticesi olarak hayal gördüğümü sandım. Gözlerimi açtım, kapadım. Neredeyse ayılmak için çimdik atacaktım kendime. Ama lüzum kalmadı. Çünkü sen de beni görmüştün. Bir an o eski gülümsemen belirdi dudaklarında. Seni ilk gördüğüm günkü gibi cesur, uçarı, isyankar. Fakat çok sürmedi. Hemen değiştin. Daha önce hiç karşılaşmadığım buz gibi soğuk bir ifade takındın. Sadece ruhunu değil, bedenini de o soğuk ifadenin ardına gizledin. Belki daha o anda çekip gitmeliydim. Yahut neden böyle yapıyorsun diye sitem etmeliydim sana. Hiç değilse en az seninki kadar yabancı bir ifade takınmalıydım, yapamadım. Merhaba Ester diye yaklaştım gülümseyerek. Merhaba, ne güzel seni yeniden görmek. Lütfettin, bir kez daha gülümsedin ama o samimi tavrından eser yoktu artık. Merhaba Şehsuvar, nasılsın görüşmeyeli? Hal hatır sorman lüzumsuz yere güven verdi bana. İyiyim, iyiyim. Sence nasıl görünüyorum? Bir hayal kırıklığı belirdi zeytin karası gözlerinde. Değişmişsin dedi. Nasıl söyleyeyim? Kusura bakma ama yaşlanmışsın. Yüzündeki mana değişmiş. Hayretten dona kalmıştım. Tıpkı annem gibi, tıpkı Paloma nine gibi konuşuyordun. Önemsememeye çalıştım. Biliyorsun şartlar çok ağır. İnsan bir gecede değişiyor işte. Anlayışlı, adeta merhametle baktın. Evet, harpte olduğunu duymuştum. Trablusgarp'ta mıydın? Sevindim. Nerede olduğumu bildiğine göre demek ki benimle alakadar oluyordun hala. Ama yaralandığımı söyleyerek seni üzmek, belki de kendimi acındırmak istemedim. Oradaydım diye geçiştirdim. Bu sabah geldim Selanik'e. Bir tür vazife diyelim, üzücü bir vazife. Sanki neden burada olduğumu anlamış gibi samimi bir keder belirdi yüzünde. Kötü müydü Trablusgarp? Buruk gülümsedim. Kötüydü, çok kötüydü. Biliyorsun harp işte. Alaycı bir parıltı geçti gözlerinden. Kazanıyormuşsunuz ama. Enver Bey'iniz harikalar yaratmış. İtalyanları sokmamışsınız içerilere. Müslüman birliğini kuracakmışsınız. Devlet-i Aliye'yi böyle kurtaracakmışsınız. İmparatorluk İslamiyet'le tekrar yükselecekmiş. Öyle yazıyordu İttihatçı gazetelerde. Açıkça iğneliyordun. Aldırmadım. O kadarını bilmem ama İtalyanları durdurduk. Harpte bizimle başa çıkamayınca Balkan devletlerini kışkırttılar. Biz de Trablusgarp'ı bırakmak zorunda kaldık. Fakat yerli halk direnmeye devam ediyor. İşleri hiç kolay olmayacak İtalyanların o topraklarda. Sözlerim seni sinirlendirmeye başlamıştı.
Ya bizim işimiz diye sordun başını sallayarak. Bizim işimiz kolay olacak mı? Makedonya'da, Selanik'te gezme fırsatın oldu mu bilmiyorum. İnsanlarla konuşabildin mi? Bugüne kadar hiç görmediğim bir hava var. Eskiden de bu düşmanlığı hissederdim ama şimdi açıkça dile getirmekten çekinmiyorlar. Yunanlar, Bulgarlar, Sırplar, Karadağlılar hepsi aynı dili kullanıyorlar. Nihayet bizim zamanımız geliyor diyorlar. Sadece Müslümanlara değil, bizim Yahudilere de tehditler savuruyorlar. Yıllarca Türklerle işbirliği yaptınız, bize yapılan zulümden siz de sorumlusunuz diyorlar. Yüzlerce yıllık zulüm yakında sona erecek diyorlar. İsa'nın dirilme vakti geldi diyorlar.
Sadece bana duyduğun kızgınlık yoktu sözlerinde. Hakikaten kaygılanıyordun, korkuyordun. Ama abarttığını düşündüm. Tamam, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ harp açmıştı bize. Ama orduları zayıftı. Silahları ve mühimmatları yetersizdi.
Boşa endişeleniyorsun diye yatıştırmaya çalıştım. Hiçbir neticeye ulaşamazlar. Hele burada muvaffak olmaları ihtimal dışı. Düşünsene Ester, Selanik'ten bahsediyoruz.
Hiç inandırıcı gelmemişti sözlerim sana.
Paris'ten vaziyet hiç öyle görünmüyor ama. Osmanlı Devleti'ne artık hasta adam demiyorlar, canlı cenaze diyorlar. Herkes bu cenazenin mirasına talip. Evet, hiç dostu yok bu ülkenin. Dost görünenler bile en büyük parçayı kapmanın derdinde. Osmanlı'nın bittiği konusunda herkes hemfikir. Galiba bir tek sen farkında değilsin bunun. Ha, özür dilerim, bir de şu cemiyetiniz. Bir hürriyet hareketi olarak başlayıp Abdülhamit'ten daha beter bir despotluk yaratan cemiyetiniz.
Aslında seninle karşılaşmadan önce aklımdan geçenleri söylüyordun bana. Fakat o kadar hiddetlenmiş, o kadar acımasızca konuşuyordun ki lüzumsuz bir müdafaaya sürükledin beni. Hiç de öyle değil dedim sesimi yükselterek. 600 yıldır dünyaya hükmetmiş bir imparatorluk öyle kolay kolay yıkılmaz. Sömürge peşinde olan o batılı devletler hayal görüyor. Hiçbir şekilde kazanamayacaklar. Yakında göstereceğiz onlara kimin canlı cenaze olduğunu. Bir yandan bunları söylüyor, bir yandan da ne kadar aptalca konuşuyorum diye kendi kendime kızıyordum. Rüya gibi bir andı. 4 küsur seneden sonra ilk kez karşılaşıyorduk. Ama seni karşıma almış siyaset tartışıyordum işte. Tamam sen başlatmıştın, tamam sözlerin kışkırtıcıydı. Yine de uymayabilirdim. Dahası hakiki düşüncelerimi ve hislerimi seninle paylaşabilirdim. Yani şu anda yazdıklarımı daha o gün anlatabilirdim. Zira hiç değişmediler. Fakat yapamadım. Seni o kadar çok sevmeme, benim için vazgeçilmez olmana rağmen gurur mu, aptallık mı, inat mı o manasız tartışmayı devam ettirdim.
Evet, sıkıntılarımız var. Evet, hürriyeti tam tesis edemedik. Evet, siyasi istikrarı sağlayamadık. Çünkü tam manasıyla ne hükümet olduk ne de iktidar. Hep birileriyle paylaştık idareyi. Eski paşalar elimizi kolumuzu bağlayıp durdu. Muhalefetin ise düşmanların ekmeğine yağ sürmekten başka yaptığı bir iş yok. Bu şartlar altında ancak bu kadar.
Dur, şehsi var, dur diye kestin sözümü. Sus biraz, sus Tanrı aşkına. Hayır, öfke yoktu artık gözlerinde. Sadece bir acıma duygusu. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Utanç verici bir acıma duygusuyla bakıyordun bana.
Hakikatte bütün bağlantın kopmuş senin. Farkında değil misin? Ülkede de iktidarı kaybettiniz. Farkında değil misin olanın bitenin?
Doğruyu söylüyordun. Biz Trablusgarp'ta harp ederken cemiyetimize karşı olan yeni bir hükümet kurulmuştu. Yani payitahtta İttihat Terakki Fırkası yeniden muhalefete düşmüş, bize rakip olan Hürriyet ve İtilaf Fırkası yükselmişti. Üstelik bu neticede başta Talat Bey olmak üzere bizim liderlerin mesuliyeti çok büyüktü. İktidarı Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa ile paylaşmayalım derken ellerinden tümüyle kaçırmışlardı. Ne var ki yeni hükümette en az bizimkiler kadar beceriksiz ve basiretsizdi. Ülkedeki vaziyet iyileşeceğine eskisinden daha beter hale gelmişti. Yoksulluk almış başını yürümüş, imparatorluğun parçalanması iyice hızlanmıştı. Balkan cephesinden gelen haberler korkunçtu. Her yerde mağlup oluyorduk. Her yerden yıkım ve ölüm haberleri geliyordu. Bütün bunları biliyordum. Vatan hızla uçuruma sürükleniyordu. Ama umut etmekten başka çarem yoktu. Ne kadar hayal kırıklığına uğrasam da zafere olan inancımı tümüyle kaybetmemiştim hala. Farkındayım diye diklendim. Hiçbir ülke kolayca kurtulmaz. Fransız ihtilalinin neticelenmesi yıllarca sürmüştü. Ki bizim ülkemizin meseleleri çok daha zor, çok daha çetin. Bu şartlar altında...
Yeter, yeter Şehzuvar. Sokak ortasında düpedüz bağırıyordun bana. Nasıl bu kadar aymaz olabilirsin? Leon dayı bile farkına vardı olanların. Ne yaptı bu adamlar sana? Ne oldu sana böyle? Kim aklını çeliyor senin? Anlamıyorum, sahiden anlamıyorum.
O bakışların, bu gurur kırıcı sözlerin zıvanadan çıkarmıştı beni. Kimse benim aklımı çelemez diye kestirip attım. İsteseler de yapamazlar. Kendi kararlarımı kendim alırım ben, kendim uygularım. İnancım için dövüşüyorum, vatanım için, milletim için. O batılı alçaklar yalan söylüyorlar, propaganda yapıyorlar. Evet, sonunda biz muvaffak olacağız, biz kazanacağız. Bütün kalbimle inanıyorum buna. Tamam mı? Anlamayacak ne var bunda?
Gözlerinin nemlendiğini gördüm. İşte o vakit fark ettim beni hala sevdiğini. İşte o vakit önünde diz çökmeliydim. Beni affet demeliydim ama yapamadım. Sen ise başını salladın.
Seni anlamıyorum dedin aynı merhamet dolu ifadeyle. Sahiden anlamıyorum ama artık önemi yok. Elini uzattın. Zaten daha fazla konuşmanın da manası yok. Hoşça kal Şehzuvar. Seni gördüğüme sevindim. Hoşça kal.
Bütün ruhumla, bütün bedenimle yıkılmıştım. Ama kendinden ve haklılığından emin biriymiş gibi dikiliyordum karşında. Yüzündeki ifadeden daha soğuk olan elini sıktım. Hiçbir tepki vermeden elini usulca çekip yürümeye başladın.
28. Ayrımın sonu. Sayfa 307.